nurpenceresi.com.
Üstad Hazretlerinin vefatıyla ilgili bir hatıra, yani Urfa'ya gidiş hatırası. Çok değil böyle, 2-3 yani sayfalık bir hatıra. Hazreti Üstad 1960 yılında bu sene teravihi beraber kılacağız emir buyurdu. Talebeleri Üstad'ın bu müjdesine çok sevindiler. Ramazan-ı Şerif girer. Üstad yatsı namazının farzını Tahir-i Mutlu Abi'ye de teravih namazını kıldırır. Teravih namazının cemaati Üstadımız Tahir-i Mutlu, Zübeyir Gündüzer, Mustafa Sungur, Hüsnü Bayram ve Bayram Yüksel'den teşekkür eder. Ramazan-ı Şerif'in 15. günü Üstad aniden rahatsızlanır. Rahatsızlığına rağmen teravih namazını tamamlar. Yatağına götürüp yatırırlar, Üstad ağırlaşır. Talebeleri yatağının yanında Cevşen-i Kebir okumaya başlarlar. Bir ara Bayram Yüksel'e, Yüksel de Mustafa Sungur'un kulağını hafifçe tutup, evlatlarım, evlatlarım, katiyen müteessir olmayınız, Risale-i Nur, dinsizlerin, masumların belini kırmıştır. Risale-i Nur daima galiptir, katiyen merak etmeyin, ben kemali ferah ile gideceğim der. Sabahleyin Hazreti Üstad talebelerini çağırır. Emir Dağı'na gideceğiz buyurur. Bayram Yüksel'e hasırlan, seni de annenin yanına götüreceğim der. Bayram Yüksel ise Emir Dağı'na gidince köye uğrarız. Köylüler de Üstad'ı rahatsız ederler düşüncesiyle Sungur gitsin diye mukabelede bulunur. Üstad doğru, Sungur'u götürelim. Tarihçi Hayat Mahkemesi var. Ve beraberce giderler. Emir Dağı'ndaki fedakar, vefakar talebeleriyle vedalaşır, döner. Üstadın son Emir Dağı ziyareti böylece noktalanır. Ulvi hatıralarla yüklü, ibretli, hikmetli hatıralarla dolu Emir Dağı, Üstad hüzünle el sallar. Anadolu'nun bu safi, temiz, yiğit insanlarının bulunduğu bu kazanın iman ve ihlas sahibi insanlar Üstad'dan mecburi ayrılığın hüznündedirler. O hatıralar artık onların en büyük, en kıymetli ömür sermayesi, hayatlarının onur kaynağı, saadeti ve sururu olacaktır. Gelecek nesillere bu üzeri örtülü cihadın, bu isimsiz kahramanların vesile olduğu manevi hizmetlerinin haşmetli mazisini anlatacaklar ve yeni neslin idrakine sunacaklardır. Bir kamyon sırtında nefye mahkum olarak geldiği Emir Dağ'da ilk yaptığı iş bir namaz vaktinde seccadesini atıp kıldığı namazdır. Ondan sonra iner inmez seccadesini atmış tretuara, orada namaz kılmış, insanlar bakışıyor. Kazanın hükümeti Doktor Tahir, hükümet tabibi Doktor Tahir Barçın'a Bediüzzaman'ın zehirleme emri verilmiştir. Doktor Tahir Barçın iman sahibi, hanedan bir ailenin imanlı evladıdır. Emrin verdiği merak ile hemen yanına gider. Bakar ki Cenab-ı Hakk'a kurbiyet kesbetmiş, söndürülmek istenen iman nurunu yakmaya, bu nur yaymaya vazifeli, şanı yüce bir zat. Ona muhabbetini, hürmetini, şartların el verdiği nisbette arz eder. Artık ona talebi olmuştur, hizmetindedir. Hizmetindedir. Üstadın Emir Dağ son gidiş tarihi 17 Mart 1960. Orada 2 gün kalır. Emir Dağ gidişinden itibaren sıklaşan polis takibiyle bitmeyen soruşturmalar. 19 Mart 1960 Cumartesi günü ikindi namazından sonra Isparta'ya ulaşır. Arabanın arka koltuğunda şiddetli hasta yatan üstadı kucaklarında zorla arabadan indiren talebeleri arkalarını alıp yukarı çıkarmak zorunda kalırlar ve yatağına yatırırlar. Çok şiddetli ateş içinde kıvranan, üstadın yanından ayrılmayan vefakar talebeleri namazlarını nöbetleşe kılıp durumu idare ederler. Cumartesi gecesi saat 2 veya 2.30, Zübeyir Gündüz Harp'le beraber nöbet tutan Bayram Yüksel, üstadın kollarını ve ayaklarını ovarak kısmen rahatlatmak ister. Bir ara Bayram Yüksel'e bakan üstad, gideceğiz der. Üstad'dan nereye gideceğiz üstadım dediğinde, Urfa, Diyarbakır diye cevap verir. Bir ara yine gideceğiz der. Nereye üstadım dediğinde, Urfa'ya gideceğiz diye söyleyince, Zübeyir Gündüz Harp bu ısrarlı isteği yüksek ateşe bağlar. Bayram Yüksel burada şu açıklamada bulundu. Bizler çok gafletliyiz. 951'de üstadımız bütün şahsi kitaplarını Urfa'ya göndermişti. Hatta Mevlana Halide Hazretlerinin kendisine intikal eden cübbesini de Urfa'ya göndermişti. Köyümüzden Emirdağ'a üstadı ziyarete gittiğinde o sırada Eskişehir'den Assubayı Ahmet Özyazar, Urfa'dan Gaybergi ve daha başka assubaylar huzurda oturuyorlardı. Üstadımız tamam, siz Eskişehir'de meşveret edin, eğer münasip görürseniz Bayram benim Albay Reşat Bey'de muhafaza edilen hususi kitaplarımı Mevlana Halit'ten intikal eden cübbeyi götürsün. Hem Bayram Urfa'da kalsın demişti diyor. Eskişehir'de istişare edilir, trenle gönderelim. Bayram askeri gidinceye kadar Eskişehir'de kalsın kararı verilir. Bayram Yüksel der ki, bizlerin hiç hatırımıza gelmezdi ki, üstadımız artık Urfa'ya gidecek, orada rahmeti rahmana kavuşacak. Bizler üstadın öleceğini hiç ihtimal vermiyorduk. Çünkü üstadımızı çok seviyorduk. Annemizden, babamızdan görmediğimiz şefkat ve merhameti, terbiye ve nezaketi, ilim ve irfanı, şecaatı, cesareti, ihlası, kuvveti, kahramanlığı, tevazu ve mahviyeti hep ondan gördük. Ondan ders aldık. Onunla gerçek hayatı, imanlı hayatı anladık. İnsanlara faydalı olmanın en hayırlı şey olduğunu ondan öğrendik. Dünyanın gerçek manada faniliğini ondan ders aldık. Dünyanın kesben değil, kalben terk edilmesinin gereğini, dünyanın esma-i ilahiye bakan yüzünü, mezra-i ahiret olan cihetini hep ondan öğrendik. Arabayı hazırlıyoruz. Üstad gece saat 2.30 civarında sık sık tekrarlamaya başladı. Sabah olsun hemen Urfa'ya gideceğiz. Diyarbakır bir sefer ağzından çıkmıştı fakat daima Urfa diyordu. Tahir Mutlu Bey, Hüsnü Bayram nöbete gelir. Bayram Yüksel, Zübeyir Gündüz Harp ve sahur yemeğini yemeye giderler. Üstad yine Urfa'ya gideceğiz. Başka araba da olabilir. 200 lira da olsa veririz, hatta cübbemi bile satabilirim diyor. Araba hemen hazırlanmaya başlar. Hatta Tahir Mutlu Bey, Hüsnü Bayram'a arabanın hazırlanmasına yardımcı olarak gönderir. Araba hazırlanır, üstad da hazırlanır. Zübeyir Gündüz Harp keşke Bayram'ı da beraber götürse, bize çok yardım eder, yalnız başımıza çok zor oluyor diyordu. Çünkü Üstad Hazretleri Ankara ve İstanbul'a giderken kimseyi götürmüyor. Yalnız Zübeyir Gündüz Harp ve Hüsnü Bayram'la gidiyordu. Zübeyir Gündüz Harp bu durum için nazarı dikkati fazla celbetmesin diye kimseyi yanına almıyor demiş. Üstad kapıdan çıkacağı zaman, efendim Bayram'la gidecek mi? Zübeyir Gündüz Harp Tahir Mutlu'ya sordurur. Üstad gidecek der. Üstadı arabanın arka koltuğuna yatak koyarak yatırırlar. Tarih 20 Mart 1960 saat 9. Üstadın evinin önünde iki polis bekliyor. O günlerde muhalefet lideri o iflah olmaz kimiyle sürekli Menderes'i sıkıştırıyor. Said Nursi'yi propaganda gezilerine çıkartıyor diye hücum ediyordu. O sırada bunalan Menderes hükümeti radyoda Said Nursi'nin Isparta ve Emirdağ'da oturması hükümetçe, bunu dinlemişim kulaklarına bu emri, tavsiye olunmuştur diyerek muhalefete taviz verir. Bunun için polisler Ankara, İstanbul'a gider mi diye çok korkarlar ve tedbirlerini artırırlar. 87 yaşında bir insan, hasta adam, gezmesinden korkuyorlar, ve rahatsız oluyorlar. Değil mi? Sizin diyor korkunuz benim mesleğimden ve Kur'an'a ait delilallığından ise diyor. Demişler ki Said Nursi 50 bin nefer kuvvetliyor. Yanlışsınız, aldanmışsınız diyor. Ben 50 milyon nefer kuvvetliyorum. Kur'an'ı hakime olan şiirle diyor. İstinadın. Araba Isparta'dan hareket etmeden önce evin sahibi Fıknata'nın arabanın yanına dönür. Üstad, hemşire, Allah'a ısmarladık. Bana dua edin. Çok rahatsızım der, vedalaşır. Üstad Isparta'dan hüzünle ayrılır. Fıknata'nın da gözyaşlarını tutamaz. Tahir Mutlu abi, biz gittiğimizde polislere kapıyı açma, hemen yat diye tembih eder. Polisler hareketten sonra alışıldığı gibi hemen gelirler. Tahir Mutlu kapıyı açmaz. Polisler ev sahibine giderler. Teyze Hoca Efendi ne zaman, nereye gitti biliyor musunuz? Fıknata'nın polislere ben bekçi miyim ne bileyim, bekleyen sizsiniz. Siz bilmiyorsanız ben nasıl bileyim diye onları atlatır. Evden çıktıklarında yağmur hemen başlar. O günlerde Konya valisi Cemil Keleşoğlu bu adamın bilek damarlarını yastığa da kesip öldürdüler. İhtilalciler. Anlaşılma. Sonra cenazesini Konya'dan Niğde'ye götürememişler. Niğde'liymiş. Konya esnafı para toplayıp göndermiş. Üstad da çok kötü yapmış böyle işte. Oradaki abilere falan. Evet. Cemil Keleşoğlu'nun Nurçuların köküğünü kazıyacağım diyerek mütemadi beyanatlar vermesi dolayısıyla validen çekindiklerini belirten Bayram Yüksel, Eğridir'e vardıkları zaman şiddetini artıran yağmur dolayısıyla karakollarında bulunan polislerin kendilerini görmediklerini ifade ettiler. Hepsi karakola çıkmışlar. Dolmuşlar, dışarı çıkmıyorlar. Sağanak yağıyor. Şarkı Karaca varmadan arabanın plakasını çamurla kapattıkları için orada da kimse görmez. Şarkı Karaca geçtikten sonra kısmen iyileşen üstad arabadan çıkar, abdestini tazeler, bir çeşmenin yanındaki bir taşın üstünde namazını kılar, Konya'ya varmadan evradını bitir. Bak o halde bile evrat ve eskabını okuyor muntazaman. Evet. Konya'ya varmadan evradın Meram bağlarına yaklaştıklarında üstad yine hastalanır. Konya gelişinde akşam iftar için alınan ücretini üstadın verdiği peynir ve ekmek, üstadın deruni bir şefkatle evlatların ben çok hastayım, benim yerime sizsiniz sözü, Konya valisinin muhtemel şerri, valinin geri çevirme ihtimali binaen okunan ayet-i kürsiler, Konya'ya selametle varış, kimse görmeden inayet-i hak ile Mevlana türbesinin yanından Adana yoluna giriş ve Karapınar kazasından geçiş. Orada Mehmet Önder diye bizim hemşehrimiz vardı, Seyitşehir'de, türbeyi açtırmış. O açmış yani, açtırmış. Böyle kapıdan dua etmiş, ağlamış o Mevlana türbesinde. Yani orada. Ereğli'ye varmadan üstadın öne doğru uzanıp Zübeyir Gündüzer Bayram Yüksel'in kulağından tutup sürekli etkili mesajlarını tekrar ediyor. Evlatlarım, siz hiç merak etmeyiniz. Risale-i Nur, dinsizlerin, masonların belini kırmıştır. Risale-i Nur daima galip diyor. Siz hiç merak etmeyiniz. Bunlar beni anlamadılar. Bunlar beni siyasete bulaştırmak istediler. Ben buradan gitsem bunlar tokat yiyecek, karışacak diyerek gelmekte olan tehlikeyi haber verir. Ereğli'ye varmadan kılınan ikindi namazı, akşam namazı ulu kışlaya varış. Üstadın acaba biraz yemek yiyebilir miyiz sorusu üzerine Zübeyir Gündüzalp'ın lokantadan aldığı pirinç pilavı ve ondan yapılan hususi yemek tren istasyonunda ısıtılır. Muhtat yemeğinden bir kaşık alan üstad artık daha yiyemiyoruz. Adana'dan gece geçip yatsıdan sonra Ceyhan'a varırlar. Ceyhan'ın kıyısında yatsı namazını kılarlar. Sahurda Osmaniye'ye ulaşır. Sahur yemeğini orada yerler. Alman Pınar'ın başında üstad arabanın içinde talebeleri dışarıda sabah namazını eda ederler. O ana kadar Gavur Dağı ismiyle anılan dağ üstadın geçmesinden sonra Nur Dağı adını alır. Değiştirmiş karayollar levhasını. Üstad geçtikten sonra Nur Dağı. Eskiden Gavur Dağı'ydı. Sabahleyin Urfa'ya varış. Sabahleyin 7.30 sıralarında Gaziantep'e varılır. Lokantadan biraz çorba alınır. Hiç eğlenmeden Urfa'ya müteveccihen rüzgar gibi yola girilir. Tam 11'de Urfa'ya ulaşılır. Doğru Kadıoğlu Camii'ne Abdullah Yedin'i çağırmaya giden Hüsnü Bayram'a üstad Çabuk gidelim, benim beklemeye vaktim ve takatim yok der. Temiz bir otel sorarlar. İpek Palas Oteli'ne yerleşir. Üstadı arabadan indirirken kalabalık bir cemaat toplanır. Üstadın kollarına girerek, üstad otelin 3. katındaki 27 numaralı odaya çıkarırken, üstad artık dayanamayıp kendini yere bırakır. Ve mübarek Ramazan olduğu için her tarafta gürül gürül okunan hatimler dolayısıyla üstadın Urfa'ya teşrifini duyan Urfalılar, olayı duyar duymaz otele dalga dalga akın etmeye başlarlar. Zübeyir Gündüzar kapıda sırayla ziyaretçileri içeri alır. Bayram Yüksel'in tuttuğu o mübarek ve nurlu öpen Urfalıların başını muhabbetle öpen üstad onları göndermek, yanından göndermek istemez. Bak hepsini başını öpmüş. Elini öpen insanlar var. Halbuki o, yani o vaziyette hasta, ziyade ateş içine bir insanın bunu yapması çok zor. Yani demek ki Urfalılar bunu hak etmiş yani bu şeyi. Bu iltifatı, evet. Ziyaretleri bittiği halde dışarı çıkamayan insanların üstadın bırakmamasına üstadın talebeleri de hayret ederler. Urfa'da hiç kimseye itiraz etmeyen, bütün Urfalıları kucaklayan ve bağrına basan Hazreti Üstad'ın hiç yapmadan bu ziyaretlere tahammül etmesi Urfa'nın mübarek, salabetli, hamiyetli ve imanlı evlatlarının elbette hakkıydı. Durumu haber alan emniyetten gelen iki sivil memur, şoförümüz nerede hazırlanın, hemen gideceksiniz emrini verir. Bayram Yüksel, Üstad'ın hasta olduğunu onlara anlatmaya çalışırken, ilaveten 10 kişi kadar resmi ve sivil memurun daha gelişine şahit olur. Onlara üstadıma söyleyirler. Üstadın yanına girer, durumu arz eder. Üstad o vazifeleri yanına çağırtır. Onlar da İçişleri Bakanı'nın emri olduğunu, Doktor Mahmut Gedik'sin de bir İçişleri Bakanı vardı. 27 Mayıs'ta, üstadın vefatından sonra 27 Mayıs'ta harp okuluna onu götürmüşler. Orada nezaret altına almışlar. Okulun 4. katından atıp öldürdüler.
İstanbul'da mı abi?
Ankara'da. Ankara'da. Harp okulu. Öldürdüler ve cenazesini de çöp arabasıyla mezarlığa götürüp çekmişler. Nasılını koymuşlar. Bakın, hani Cenab-ı Hak buyurmuş ki, benim dostum olan velime düşmanlık eden bana harp ilan etmiş olur. Allah'ın sözüyle. Polislerin geri döneceksiniz tebliğatına üstler. Acayip. Ben buraya ölmeye geldim. Belki de öleceğim. Siz benim halimi görüyorsunuz. Siz beni müdafaa edin. Diye cevap verir. Polisler her zaman klişeleşmiş cevaplar verirler. Biz emir kuluyuz. Biz ne yapalım? Hüsnü Bayram'ı arabayla otonun önüne getiren polisler üstadı geri gönderme telaş. İşte bu Namık Gedik ısrar ediyor. İlla gönderin geriye ispatı. Yani orada durmasın diye. Nasıl mı? Sıkıştırıyor adamları tabii. Evet, otelin önünü dolduran halk büyük bir heyecanla bu dramatik ve trajik durumu protesto ediyorlar. O anda otel sahibi Mahmud Efendi komiseri merdivenden iterek benim bu aziz misafirimi nasıl zorla geri gönderirsiniz diyerek Urfalılara has merdane tavrını ortaya koyuyor. Bu arada yine her sınıf insan üstadı ziyarete devam etmekte, elini öpüp duasını almaktadırlar. Bu arada emniyetten bir doktor, üstadı muayene etmek için otele göndermiş. Fakat doktorun muayene yapmasına izin verilmez. İzin verilmez. Çünkü doktorun sağlam raporu vermesi mümkün değildir. Hasta raporu verilmemelidir. Böylece muayene gerçekleşmez. Tekrar gelen komiser, üstadla görüşmek ister. Şunları söyler. Yaman üstadımız var. Ona söyleyin. Vekaleten kat'i emir var. Hemen Urfa'dan çıkacaksınız. Doğru geldiğiniz yere dönünüz. Kendi arabanızla gidemezseniz size ambulansla göndereceğiz. Talebeler efendim, hastalığı şiddetlidir. Tekrar 24 saatlik bir yol zahmetine katlanması imkansızdır. Biz üstadımıza bir şey söyleyemeyiz. Zaten bitkin bir haldedir derler. Komiser, buraya nasıl kalkıp geldiyse öyle gidecek. Bizzat Vekil Bey'den gelen emir kat'idir. Hemen Urfa'dan çıkacaksınız. Talebeler, biz hiç müdahale edemeyiz. Siz gelin, bizzat kendisine söyleyin. Durumu arz edin, gidelim derse biz de gideriz. Sizin emrinizi ona tebliğ edemeyiz. Bunun üzerine emniyet müdürü ve memurları hiddetlenip bağırıp çağırıp giderler. Bu esnada Bediüzzaman Urfa'dan zorla çıkarılacağı haberi bütün havalide süratle yayılır. Durumu haber alan Demokrat Partili Başkanı Mehmet Akiboğlu koşarak emniyete dönür. Emniyet müdürüne çıkışarak asil tavrını ortaya koyar. Ne oluyor beyler? Eğer Bediüzzaman Hazretleri'ni buradan çıkarırsanız karşınızda beni bulursunuz. Bir kılma hale gelmeyeceği gibi buradan da bir adım dahi attıramazsınız. Bu zat bizim şerefli misafirimizdir. Emniyet yetkilileri yine aynı nakaratı tekrar ederek Mehmet Akiboğlu'na efendim üstten vekaleten emir var. Derhal geldiği gibi dönecek. Mehmet Akiboğlu bu akıl almaz merhametsizliğe nasıl döner yahu? Adam hasta, kıpırdayacak halde değil. Çok muhterem bir zattır. Misafir olarak buraya gelmiş, bu kadar tazyike ve inada ne lüzum var? Diye karşılık verir. Yetkililerin efendim Ankara'dan gelen emir çok şiddetlidir ve kat'idir. Derhal dönmesi lazım demesi üzerine sabrı taşan Hatipoğlu isteğini onların anlayacağı dilde anlatır. Tapancasını masanın üzerine koyar. Yani, koymuş. Aşırı. Bak Lazlar da böyle yapar değil mi? Olsaydı. Şimdi otelin önünde toplanan kalabalık durmadan artmakla tepkilerini dile getirmektedirler. Bu durumda baştabibe bir dilekçeyle müracaat edip üstadın muayene edilmesini talep eden talebeleri Mehmet Hatipoğlu'nun getirdiği hükümet tabibine üstadı muayene ettiriyorlar. Hükümet tabibi siz ne cesaretle buraya gelmişsiniz? 40 derece ateşi var. Bu durumda hiçbir yere gidemez. Yarın 9'da gelin bir bu zata heyet raporu verelim. Bu halde bir yere gidemez diyerek teminat verip talebelerini teskin eder. Üstadın son saatleri. Akşam namazından sonra ayakta duramayacak derecede halsiz kalan Bayram Yüksek durumu Zübeyir abiye arz eder. Zübeyir Gündüzer, kardeşim git yat der. 2 saat uyuyan Bayram Yüksel, Zübeyir Gündüzer de nöbet değiştirir. Üstadın yanına geçen Bayram Yüksel'den ziyade harareti olan üstad buz ister. Fakat buz bulunmaz. Zehir verdikleri için 18 defa zehir vermişler. Kış, yaz kış buz gibi su içermiş. O zaman buzdolapları yok. O dağlarda kuyular, kar kuyularına karlar basıyorlar insanlar. Onları kesip kesip getirip şehirlerde satıyorlar böyle. Hastası olan anlıyor. İşte efendim ayranını soğutmak için adam koyuyor. Ramazan'da, yazın Ramazan geldiğinde biz o şey derdik, o karlarla soğuturduk şeyimizi. Yani içeceklerimizi falan. Bulamamışlar. Gece yarısı nihayet buz bulup getirilir. Bu sefer de üstad istemez. Bayram Yüksel'in çay yapayım üstadım teklifine işaretle istemez cevabını verir. Mübarek dudakları kuruyan üstadın dudaklarını ıslak bir mendille silmeye, hararetini teskin etmeye çalışan Bayram Yüksel, o hiç görünmemiş hararet esnasında üstadın üzerindeki örtüleri attığını müşahede eder. Bir ara ampulü şıkkın rahatsız olmasın diye mendille saran Bayram Yüksel'in boynunu üstad tutar. Bak burayı iyi dinleyin, çok önemli. Bayram Yüksel kollarını ovar. O anda ellerini göğsüne koyan üstad uyur. Üstad uyudu diye sobasını yakan, ayak ucunda uyanmasını bekleyen Bayram Yüksel, ağabeylerin gelmesini bekler. Alkıştap vefat etmiş o anda. İşte bu tarihi anda kimse farkına varmadan üstad ebedi aleme intikal etmiştir. Şairin, gel seni tarihe gömelim ve sen sığmazsın hıfavına, hakkıyla mahsar o büyük insan, rahmet-i rahmana, dar-ı cinana ve huzur-ı ilahiye doğru yürümüştür. 87 yıllık mücadele içinde geçen, 87 yıllık mücadele içinde geçen çileli hayatında bekçilere meydan okuyan ve onlara boyun eğmeyen, bütün İslam dünyasının yıkım yaşandığı bir anda Mehmet Akif'in Harabiller, Serilmiş Hanımanlar, Bahtsız Ümmetler dediği bir zamanda Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle meydan mücadeleye sevk edilmiştir. Bereketli ve feyizli ömrünün semeresi olan 7000 sayfa Kur'an nurlarından ahsedip neşrettiği nur külliyatını ve ondan ders alıp hayatın en ulvi, en yüce gayesi olarak İslami iman hizmetini her şeye tercih eden, milyonlarca insanı arkada bırakan, din düşmanlarının bütün planlarını Allah'ın yardımıyla altüst edip, altüst eden Bediüzzaman artık bu fani dünyadan kanat açıp gitmiştir. Fakat o, benim ölümüm hayatımdan ziyade dine hizmet edecek diyerek, bir kerameti ilmi olan eserlerini kendi yerine kıyamete kadar kaim olacağını, Said yoktur, Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur, konuşan yalnız hakikattır, hakikati Kur'an'ıydı diyerek, bütün dikkatleri bu hakikatleri yönlendirerek ebedi aleme göçer. Başından hiç vefat hadisesi geçmeyen, böyle bir şeye şahit olmayan Bayram Yüksel, bir su içer gibi rahat uyku haliyle ahiret alemine sessizce geçen üstadın bu mekan değişikliğine akıl erdirip anlayamaz. Sabahleyin Bayram Yüksel'den nöbeti almaya gelen hizmetkarları üstattan hiç ses gelmediğini müşahede ederler. Bunun üzerine o anda Urfa'da misafir olarak bulunan Elazizli vaiz Ömer Efendi'yi çağırırlar. Ömer Efendi huzura gelir. Üstada bakar bakmaz yılların verdiği tecrübeyle Kur'an'ın ezeli ve ebedi hükmünü tekrarlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet, ruh için el-Fatiha.